Ayrım 5, Cehennem, Dan Brown, sayfa 67. 11. Bölüm. Langdon'ın elindeki nesne boyutuna göre şaşırtıcı derecede ağırdı. Yaklaşık 15 santim uzunluğundaki cilalı düz metal silindirin her iki ucu da yuvarlaktı. Minyatür bir torpile benziyordu. Sienna incelemeye başlamadan önce diğer tarafına bak istersen dedi. Gergin bir ifadeyle ona gülümsedi. Simge bilim profesörü olduğunu söylemiştin değil mi? Langdon tüpe odaklanarak elinde evirip çevirdi. Sonunda yan tarafına işlenmiş parlak kırmızı simgeyi gördü. Anında tüm vücudu gerildi. Langdon ikonografi öğrencisiyken birkaç simgenin insan beynine korku yerleştirdiğini öğrenmişti. Önündeki simge kesinlikle listedekilerden biriydi. Tepkisi içgüdüsel ve ani oldu. Tüpü masaya bırakıp sandalyesine yaslandı. Sienna başını sallayarak, ''Evet, benim tepkim de böyle oldu.'' dedi. Tüpün üzerindeki işaret üç kenarlı basit bir ikondu. Kötü ünü olan bu simge Langdon'ın bir zamanlar okuduğu kadarıyla 1960'larda Dow Chemical tarafından daha önce kullanımda olan etkisiz uyarı grafiklerinin yerine geliştirilmişti. Tüm başarılı simgeler gibi bu da basit, orijinal ve kolayca çoğaltılabilir türdendi. Yengeç kıskaçlarından ninja fırlatma bıçaklarına her şeyle bağdaştırılan bu modern biyolojik tehlike sembolü her dilde tehlikeyi ifade eden global bir işaret olmuştu. Sienna bu küçük metal kutu bir biyotüp dedi. Tehlikeli maddelerin transferinde kullanılır. Bunları ara sıra tıp alanında görürüz. Numune tüpünü güvenle taşımak için içine yerleştirebileceğin köpükten bir yuva bulunur. Bu durumda... Biyolojik tehlike işaretini gösterdi. Sanırım ölümcül bir kimyasal ajan, belki de bir virüs. Duraksadı. İlk Ebola örnekleri Afrika'dan buna benzer bir tüpün içinde getirilmişlerdi. Langdon'un duymak istediği kesinlikle bu değildi. Ceketimin içinde bunun ne işi var? Ben sanat tarihi profesörüyüm. Bu şeyi neden üzerimde taşıyorum? Aklına kıvranan bedenlerin ve onların üzerinde duran veba maskesinin korkunç görüntüsü geldi. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Sienna bu her nereden geldiyse dedi, ileri bir teknoloji ürünü, kurşun kaplı titanyum, içine hiçbir şey işlemez, radyasyon bile. Bence hükümetle ilgili bir mesele. Biyolojik tehlike işaretinin yanındaki posta pulu boyutundaki biyometrik siyah alanı gösterdi. Parmak izi tanıma, çalınıp kaybolmaya karşı güvenlik, bunun gibi tüpler sadece belirli bir kişi tarafından açılabilir. Langdon zihin akışının artık normale döndüğünü fark etmiş olsa da kendini hala söylenenleri yakalamaya çalışıyormuş gibi hissediyordu. Üzerimde biyometrik olarak mühürlenmiş metal bir kutu taşıyormuşum. Bu kutuyu ceketinde bulduğumda Doktor Marconi'ye gizlice göstermek istedim ama sen uyanmadan önce fırsatım olmadı. Biyometrik alanın üzerinde baş parmağını denemeyi düşündüm ama tüpün içinde ne olduğu hakkında fikrim yoktu ve...
Benim baş parmağım mı?
Langdon başını iki yana salladı. Bu şeyin benim açmam için programlanmış olması mümkün değil. Ben biyokimya hakkında hiçbir şey bilmem. Bende böyle bir şey olması mümkün değil. ''Emin misin?'' Langdon son derece emindi. Uzanıp baş parmağını siyah alanın üzerine yerleştirdi. Hiçbir şey olmadı. ''Gördün mü?''
''Sana söylemiş.''
Titanyum tüp gürültülü bir şekilde tıkırdadı ve Langdon elini sanki yanmış gibi geri çekti. ''Lanet olsun!'' Kendi kendine açılıp ölümcül bir gaz yayacakmış gibi duran tüpe baktı. Tüp 3 saniye sonra tekrar tıkladı. Belli ki kilidini açıyordu. Nutku tutulan Langdon Sienna'ya baktı. Güveni sarsılmış gibi görünen genç doktor derin bir nefes verdi. Evet, görünüşe bakılırsa beklenen kurye senmişsin.
Langdon için bu senaryo çok saçmaydı. Bu imkansız. Öncelikle o metal parçasını havaalanı güvenliğinden nasıl geçirmiş olabilirim?
Belki de özel bir jetle uçmuşsundur. Belki de bu şey sana İtalya'ya geldiğinde verilmiştir.
Sienna, konsolosluğu aramam gerekiyor, hemen.
Önce kutuyu açmamız gerektiğini düşünmüyor musun? Langdon'ın daha önce düşüncesizce hareket ettiği zamanlar olmuştu. Ama tehlikeli madde içeren bir tüpü bir kadının mutfağında açmak bunlardan biri olmayacaktı.
Bu şeyi yetkililere teslim ediyorum. Şimdi.
Sienna dudaklarını büzerek seçenekleri düşündü. Tamam ama bu aramayı yaptığın andan itibaren tek başınasın. Ben karışamam. Onlarla kesinlikle burada buluşamazsın. İtalya'daki göçmenlik durumum biraz karışık.
Langdon genç kadının gözlerinin içine bakarak samimiyetle konuştu. Tek bildiğim Sienna, hayatımı kurtarmış oldun. Bu durumu nasıl halletmemi istiyorsan o şekilde halledeceğim.
Sienna minnettar bir ifadeyle başını sallayıp pencereye doğru gitti, sokağa baktı.
Tamam, şöyle yapacağız.
Çabucak bir plan yaptı, basit, akıllıca ve güvenliydi. Cep telefonunun arayan numarayı gizleme özelliğini açıp 411'i tuşlarken Langdon onu izledi. Parmakları çok zarif ama kararlılıkla hareket ediyordu.
Sienna kusursuz bir İtalyanca ile konuşmaya başladı.
Informazioni abbonati? Per favore, può darmi il numero del consolato americano di Firenze?
Dipnot, abone bilgi servisi mi? Lütfen bana Floransa'daki Amerikan konsolosluğunun telefon numarasını verir misiniz?
Biraz bekledikten sonra hızla bir telefon numarası yazdı.
Grazie mille.
Çok teşekkürler dedikten sonra telefonu kapattı. Sienna telefon numarasını cep telefonuyla birlikte Langdon'a verdi.
Kendi başınasın. Ne söyleyeceğini hatırlıyor musun?
Kağıdın üzerindeki telefon numarasını çevirirken gülümseyerek hafızam iyi dedi. Hat çalmaya başladı. Bir şey olduğu yok. Langdon telefonun hoparlörünü açıp Sienna'nın da duyabilmesi için masanın üzerine bıraktı. Konsolosluk hizmetleri ve çalışma saatleri hakkında bilgi veren bir telesekreter mesajı cevap verdi. Mesai 8.30'da başlıyordu.
Langdon cep telefonunun saatine baktı. Saat henüz 6'ydı.
Otomatik kayıt, eğer acil bir durum söz konusu ise nöbetçi memurla görüşmek için 77'yi tuşlayabilirsiniz dedi.
Langdon hemen dahili numarayı tuşladı. Hat yine çalıyordu. Yorgun bir ses,
Consolato Americano.
Amerikan konsolosluğu diye cevap verdi.
Sono il funzionario di turno.
Ben nöbetçi memur.
Langdon, lei parla inglese diye sordu. İngilizce biliyor musunuz?
Adam Amerikan İngilizcesiyle,
tabii ki dedi. Uyandırıldığı için biraz sinirlenmiş gibiydi. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Fransa'yı ziyarete gelmiş olan bir Amerikalıyım ve saldırıya uğradım. İsmim Robert Langdon.
Pasaport numaranız lütfen.
Adam duyulacak şekilde esnedi.
Pasaportum kayboldu, sanırım çalındı. Başımdan vuruldum, hastanedeydim, yardıma ihtiyacım var.
Memur aniden uyandı.
Efendim, vuruldum mu dediniz? İsminizi tekrar alabilir miyim?
Robert Langdon. Hattaki hışırtının ardından Langdon adamın parmaklarını klavyede bir şeyler tuşladığını duydu. Bilgisayar bipledi, bir duraksamadan sonra klavye tuşlarının sesi duyuldu. Bir bipleme daha, sonra 3 tiz bipleme sesi.
Daha uzun bir sessizlik oldu. Adam bayım dedi, isminiz Robert Langdon mıydı?
Evet doğru, başım darttı.
Tamam bayım. İsminizin üzerinde size hemen başkonsolos vekiline bağlamam gerektiğini gösteren bir uyarı bayrağı var.
Adam sanki kendi söylediklerine inanamıyormuş gibi duraksadı.
Lütfen hatta kalın.
Bekleyin, bana ne olduğunu.
Hat çalmaya başlamıştı bile. 4 kez çaldıktan sonra bağlandı. Boğuk bir ses,
ben Collins diye cevap verdi.
Langdon derin bir nefes alıp elinden geldiğince sakin bir sesle konuştu.
Bay Collins, ismim Robert Langdon. Floransa'yı ziyaret eden bir Amerikalıyım. Vuruldum, yardıma ihtiyacım var. Derhal Amerikan konsolosluğuna gelmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?
Karşıdaki ses hiç tereddüt etmeden cevap verdi.
Tanrı'ya şükür hayattasınız Bay Langdon. Biz de sizi arıyorduk.
12. Bölüm. Konsolosluk burada olduğumu biliyor mu? Bu haber Langdon'ın içine su serpti. Kendisini başkonsolos vekili olarak tanıtan Bay Collins, Langdon'la sert ve profesyonel bir tonla konuşsa da sesindeki telaş seziliyordu.
Bay Langdon, derhal konuşmamız gerekiyor ama telefonda olmayacağı çok açık.
Langdon için şu anda hiçbir şey açık değildi ama itiraz etmedi.
Collins hemen sizi alması için birini göndereceğim dedi. Neredesiniz?
Sienna telefonun hoparlöründen duyulan konuşmayı dinlerken huzursuz bir şekilde yerinde kıpırdandı. Langdon planını uygulamaktan vazgeçmediğini ifade etmek için güven verici bir ifadeyle başını salladı. Langdon Siena'nın birkaç dakika önce kendisine göstermiş olduğu sokağın karşısındaki kasvetli otele bakarak "Pensione La Fiorentina adında küçük bir oteldeyim" deyip Collins'e adresi verdi.
Adam "tamamdır" dedi, "hiçbir yere ayrılmayın, odanızda kalın, hemen birini gönderiyorum. Oda numaranız nedir?"
Langdon bir numara uydurdu. 39.
"Pekala, 20 dakika."
Collins sesini alçalttı.
"Bay Langdon, yaralanmışsınız ve kafanızın karışık olduğu belli. Ama şunu bilmem gerekiyor, hala elinizde mi?"
"Elinizde mi?" Gizli kapaklı olsa da Langdon soruyu anlamıştı. Mutfak masasının üzerindeki biyotüpe baktı.
"Evet efendim, hala elimde."
Collins duyulur bir şekilde nefes verdi.
"Sizden haber alamayınca biz düşündük ki, en kötüsünü düşündük, içim rahatladı. Bulunduğunuz yerde kalın, bir yere ayrılmayın. 20 dakika sonra birisi kapınızı çalacak."
Collins telefonu kapattı. Langdon hastanede uyandığından beri ilk defa rahatladığını hissediyordu. "Konsolosluk neler olduğunu biliyor, ben de yakında her şeyi öğrenirim." Gözlerini kapatıp yavaş bir nefes verdi. Kendini yeniden bir insan gibi hissediyordu. Başındaki ağrı geçmişti. Siyan'la şaka yollu, "evet, her şey fazla MI6 havasında ilerliyordu" dedi. "Sen ajan mısın?" Langdon'un o anda ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. İki günlük anılarını hatırlamıyor olması ve kendini anlaşılmaz bir durumun içinde bulması ona akıl almaz geliyordu. Ama sonuçta buradaydı. 20 dakika sonra Amerikan konsolosluğundan bir memurla köhne bir otelde buluşacaktı. Burada neler oluyor? Ayrılmak üzere olduğu ama yarım kalmış işleri varmış gibi hissettiği Sienna'ya baktı. Gözlerinin önünde ölen sakallı doktoru düşündü. Alçak sesle "Sienna" dedi. "Arkadaşın Doktor Marconi, çok üzgünüm." Sienna boş bir ifadeyle başını salladı. "Ve seni bunun içine sürüklediğim için çok üzgünüm. Hastanede farklı bir durumun olduğunu biliyorum. Ve eğer bir soruşturma olursa..." Sesi kesildi. "Sienna sorun değil" dedi. "Yer değiştirmeye alışkınım." Langdon genç kadının gözlerinden bu sabah onun için her şeyin değiştiğini okuyabiliyordu. Langdon'un kendi hayatı şu anda tam bir kaostu ama bu kadına daha çok acıyordu. "O benim hayatımı kurtardı, ben onunkini mahvettim." Bir dakika boyunca sessizce oturdular. Aralarındaki hava gittikçe ağırlaştı. İkisi de konuşmak istiyor ama söyleyecek bir şey bulamıyor gibiydiler. Ne de olsa yabancıydılar. Birlikte çıktıkları kısa ve tuhaf yolculukta bir yol ayrımına gelmişlerdi ve artık ikisinin de kendi yollarını bulmaları gerekiyordu. Langdon sonunda "Sienna, konsoloslukla bu işi halledince eğer senin için yapabileceğim bir şey olursa lütfen" dedi. Sienna alçak sesle "teşekkür ederim" diyerek bakışlarını pencereye doğru çevirdi. Dakikalar ilerlerken Sienna Brooks boş gözlerle pencereden dışarı bakarak günün kendisine neler getireceğini düşünüyordu. Ne getirirse getirsin, gün biterken kendi dünyasının çok daha farklı olacağından emindi. Her ne kadar adrenalinden kaynaklandığını bilse de Amerikalı profesörü tuhaf bir şekilde çekici buluyordu. Yakışıklılığının yanı sıra gerçekten iyi kalpli biri olduğu belliydi. Farklı bir hayatta Robert Langdon onun birlikte olabileceği biriydi. "Beni asla istemezdi" diye düşündü. "Ben hasarlıyım." O anda pencerenin dışında bir şey gözüne takıldı. Yüzünü cama yaslayıp sokağa baktı. "Robert, bak." Langdon sokağa bakınca Pensione La Fiorentina'nın önünde duran gösterişli siyah BMW motosikleti gördü. Siyah deri kıyafetli ve kask takmış olan sürücü ince ve güçlü görünüyordu. Zarifçe motosikletinden inip parlak siyah kaskını çıkarınca Sienna Langdon'un nefesinin kesildiğini duydu. Kadının kirpi gibi saçlarını fark etmemek imkansızdı. Tanıdık bir silah çıkarıp susturucusunu kontrol ettikten sonra tekrar ceketinin cebine soktu. Ardından ölümcül bir zarafetle yürüyerek otele girdi. Sienna korkudan gerilmiş bir sesle "Robert" diye fısıldadı. "Amerikan hükümeti seni öldürmesi için birini göndermiş." 13. Bölüm. Robert Langdon pencerenin gerisinde durmuş sokağın karşısındaki otele bakarken içini bir panik dalgası kapladı. Otelden içeri giren kirpi saçlı kadının adresi nasıl bulduğunu anlayamıyordu. Vücudunda dolaşan adrenalin düşüncelerini yeniden dağıttı. "Kendi hükümetim beni öldürmesi için birini mi göndermiş?" Sienna da onun kadar etkilenmiş görünüyordu. Robert, bu hastanedeki ilk öldürme teşebbüsünü de hükümetinin ayarladığı anlamına geliyor. Ayağa kalkıp daire kapısının kilidini kontrol etti. Eğer Amerikan konsolosluğunun seni öldürmeye izni varsa... Cümlesini tamamlamadı. Zaten buna gerek yoktu. İması çok ürkütücüydü. Ne yaptığımı sanıyorlar? Kendi hükümetim neden peşimde? Langdon hastaneye sendeleyerek girdiğinde mırıldandığı iki kelimeyi bir kez daha duydu. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Sienna burada güvende değilsin dedi. Burada güvende değiliz. Sokağın karşısını gösterdi. O kadın bizi birlikte kaçarken gördü. Hükümetinin ve polisin beni aradıklarına eminim. Dairem başka birinin adına tutuldu ama beni eninde sonunda bulacaklar. Masanın üstündeki biyotüpe baktı. Bunu açmalısın hemen. Langdon tüpe bakarken sadece biyolojik tehlike işaretini gördü. Sienna bu tüpün içinde büyük ihtimalle bir kimlik kodu, ajan etiketi, telefon numarası, herhangi bir şey vardır dedi. Bilgiye ihtiyacım var. Bilgiye ihtiyacım var. Hükümetin arkadaşımı öldürdü. Sienna'nın sesindeki acı Langdon'ı kendine getirdi. Sienna'nın haklı olduğunu düşünerek başını salladı. Evet, ben çok üzgünüm. Langdon bu kelimeleri bir kez daha duyunca irkildi. Masanın üzerinde duran metal tüpe bakarak içinde ne gibi cevaplar barındırabileceğini düşündü. Bunu açmak çok tehlikeli olabilir. Genç kadın biraz düşündü. İçindeki şey büyük ihtimalle çok iyi muhafaza edilmiştir. Kırılmayan plexiglas bir test tüpünün içindedir. Bu biyotüp sadece nakliye sırasında ekstra güvenlik sağlayacak bir kabuk. Langdon pencereden dışarıya otelin önünde duran siyah motosiklete baktı. Kadın henüz dışarı çıkmamıştı ama kısa süre sonra orada olmadığını öğrenecekti. Suikastçının bir sonraki hamlesinin ne olacağını ve dairenin kapısını ne zaman yumruklamaya başlayacağını merak ediyordu. Kararını verdi, titanyum tüpü kaldırıp baş parmağını isteksizce biyometrik alanın üzerine yerleştirdi. Birkaç saniye sonra metal kutudan bir vızıltı duyuldu ve sonra yüksek sesle tıkırdadı. Langdon tüp kendini tekrar kilitlemeden önce iki parçayı tutup birbirinin ters yönünde çevirdi. Çeyrek dönüşten sonra metal kutu ikinci kez vızıldadı ve Langdon o an bu işten geri dönüş olmadığını anladı. Tüpü çevirerek açmaya devam ederken elleri terliyordu. Parçalar mükemmel bir mekanizmanın üzerinde kolayca dönüyordu. Sanki kıymetli bir Rus matruşkasını açıyormuşçasına çevirmeye devam etti. Ancak bu durumda içinden ne çıkacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Beş dönüş sonunda parçalar serbest kaldı. Langdon derin bir nefes alıp nazik bir şekilde parçaları birbirlerinden ayırdı. Parçaların arasındaki boşluktan bir sünger çıktı. Langdon onu masanın üzerine koydu. Koruyucu yastık ince uzun bir nerf futbol topuna benziyordu. Bir şey olduğu yok. Langdon koruyucu süngerin tepesini nazikçe geriye katlayınca içindeki nesne göründü. Sienna içindekine bakıp şaşırmış bir ifadeyle Langdon'a baktı. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Langdon fütüristik görünüşlü bir tür ilaç şişesi çıkmasını beklemişti. Ama biyotüpün içindeki hiç de modern bir şey değildi. Süslü bir şekilde oyulmuş nesne fil dişinden yapılmışa benziyordu ve yaklaşık olarak bir Life Savers şeker paketi büyüklüğündeydi. Sienna eski bir şeye benziyor diye fısıldadı. Bir tür... Langdon solunda nefes vererek silindir mühür dedi. Sümerliler tarafından M.Ö. 3500 yılında keşfedilen silindir mühürler baskı resimde oymacılığın habercisiydiler. Dekoratif şekiller oyulan bir mühürde içine aks başının yerleştirildiği bir oluklu mil bulunurdu. Bu sayede oyulmuş silindir tekrar eden semboller, şekiller veya yazılar şeridinin basılabilmesi için ıslak kil veya pişmiş çamur üzerinde modern bir boya fırçası gibi yuvarlanabilirdi. Langdon'ın tahminlerine göre bu mühür kesinlikle çok nadide ve değerliydi. Ama yine de sanki bir tür biyolojik silahmış gibi neden titanyum bir kutunun içine kilitlenmiş olduğunu anlayamıyordu. Langdon mührü parmakları arasında evirip çevirirken tüyler ürpertici bir oyması olduğunu fark etti. Burada üç başlı ve boynuzlu bir şeytan üç farklı adamı üç ağzıyla aynı anda yiyordu. Çok hoş. Langdon şeytanın altına kazınmış 7 harfe baktı. Süslü kaligrafi tüm silindir mühürlerde olduğu gibi tersten yazılmıştı. Ama Langdon harfleri okumakta zorlanmadı. Saligia. Siyana gözlerini kısarak yazıya bakıp yüksek sesle okudu. Saligia. Langdon başını salladı. Kelimenin yüksek sesle söylenişi tüylerini ürpertmişti. Orta çağda Hristiyanlara 7 ölümcül günahı hatırlatmak için Vatikan'ın türettiği bir anımsatıcıydı. Saligia, Superbia, Avarita, Luxuria, Invidia, Gula, Ira ve Asedia kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir akronimdir. Siyana kaşlarını çattı. Kibir, hırs, şehvet, kıskançlık, açgözlülük, öfke ve tembellik. Langdon etkilenmişti, Latince biliyorsun. Katolik olarak yetiştirildim, günahı bilirim. Langdon gülümsedikten sonra mühre bakarak sanki tehlikeli bir şeymiş gibi neden bir biyotüpün içine yerleştirilmiş olduğunu kendi kendine sordu. Siyana fil dişi olduğunu sanmıştım dedi ama kemikmiş. Nesneyi güneş ışığına tutarak üzerindeki çizgileri gösterdi. Fil dişi yarı şeffaf çizgileri olan elmas biçimindeki kesit taramalardan meydana gelir. Kemik ise paralel çizgiler ve koyu renkli oyuklardan oluşur. Langdon mührü yavaşça eline alıp oymaları yakından inceledi. Orijinal Sümer mühürlerindeki oymalarda basit figürler ve kama işaretleri olurdu. Ama bu mührün çok daha ince bir işçiliği vardı. Langdon elindeki mührün orta çağdan esinlendiğini tahmin etti. Üzerindeki süslemelerin gördüğü halüsinasyonlarla tedirgin edici bir bağlantısı vardı. Siyana endişeli gözlerle ona baktı. ''Ne oldu?'' Langdon keyifsizce tekrar eden tema deyip mührün üzerindeki oymalardan birini gösterdi. İnsan yiyen üç başlı şeytanı görüyor musun? Bu orta çağda yaygın bir semboldür. Veba ile bağdaştırılan bir ikon. Ağızlar vebanın nüfusu nasıl yok ettiğinin sembolüdür. Siyanlı huzursuz bir ifadeyle tüpün üzerindeki biyolojik tehlike işaretine baktı. Sabahtan beri veba ile ilgili öyle çok atıfta bulunmuşlardı ki bu Langdon'ı rahatsız etmeye başlamıştı. O nedenle bu konuyla ilgili kurması gereken her bağlantıyı gönülsüzce yapıyordu. Saligia, insanoğlunun toplu günahlarının bir temsilcisidir ki bu da orta çağdaki din doktrinlerine göre Siyana Tanrı'nın dünyayı veba salgını ile cezalandırmasının nedeniydi diyerek onun cümlesini tamamladı. Evet. Düşünce bağı kopan Langdon bir anlığına duraksadı. Silindirde ona tuhaf gelen bir şey fark etmişti. Normalde silindir mührün deliğinden boş bir burudan bakıldığı gibi bakılabilirdi. Ama bunda aks kapalıydı. Bu kemiğin içine bir şey yerleştirilmiş. Silindirin ucu ışığı yakalayınca parladı. Langdon heyecanlanmıştı. İçinde bir şey var ve cama benziyor. Diğer ucunu kontrol etmek için silindiri baş aşağı çevirdi ve bununla birlikte minik bir nesne içeride tıngırdayarak kemiğin bir ucundan diğerine tüpün içinde dönen bir top gibi yuvarlandı. Langdon donmuştu. Siyana'nın yanında yavaşça nefesini bıraktığını duydu. ''Bu da neydi?'' ''Siyana sesi duydun mu?'' diye fısıldadı. Langdon başını evet anlamında sallayıp dikkatle metal kutunun dibine baktı. Girişi kapalı görünüyor. Metal bir şeyle kapanmış. Belki de test tüpünün kapağıyla. Siyan'la geriye çekildi. Kırılmış gibi mi görünüyor? Sanmıyorum. Langdon cam ucu incelemek için kemiği tekrar hafifçe yan yatırınca tıkırtı yeniden duyuldu. Bir saniye sonra silindirin içindeki camda hiç beklenmedik bir şey oldu. Parlamaya başladı. Siyan'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Robert dur, kıpırdama.
5. ayrımın sonu. Sayfa 79.